Ayrım 2.
Eğer edimlerimizi ve düşüncelerimizi yoklamak cesaretini gösterebilseydik, suçlu olduğumuzu ama ödenmemiş suçlardan dolayı değil, küçücük dönekliklerin, gerek kendimize gerek başkalarına karşı ufak ihanetlerin izlediği, sayısız ve anlık istek ve kıskançlıklardan dolayı suçlu olduğumuzu itiraf etmemiz gerekirdi. Ama dün yaptıklarımızı bile anımsayabiliyor muyuz? Günahımız dağınıklık ise cezamız unutmadır. İşte tam bu noktada sanatın gerekliliğine, çağdaş insan için ne denli önemi olduğuna geçebiliriz. Onca gelişmesine karşın ne bilim, ne siyasal sistemler, ne hukuk, ne ekonomi, ne eğitim, ne de bir başka disiplin, çağdaş insanın bu parçalanmışlığını önleyebilmiş, onu gerçek anlamda hem içsel hem dışsal bir gerçeklik olarak bir bütünlüğe götürebilmiştir. İnsanın elinde bu bütünlüğü sağlayacak en önemli, en değerli, en soylu olanak tüm dallarıyla sanattır. Sanat, bizi kuşatan ve yenik düştüğümüz, mutlak değişmez olarak bize dayatılan bu gerçekliği, bizi paramparça etmiş olan ve bütünsel olarak algılamaktan iyice uzaklaştığımız bu gerçekliği sözcüklerle, sesle, renk ve desenle, gerecine ise onunla paramparça ederek bir soluk almamızı sağlar. Sonra da bizim günlük pratik içinde algılayamadığımız, algılasak da aralarında ilişki kuramadığımız, bir ilişki kursak da yaşadığımız gerçekliğe yeni boyutlar katamadığımız olaylar, olgular ve nesnelerden öyle bir yapı kurar ki, bizim parçalanmışlığımızın bütünlüğünü bize hem de yüreğimize işleyerek gösterir. Bizim henüz gündemimizde olmayan, belki de hiç olmayacak olan bir duygu ve düşünce uyandırır bizde. Walter Benjamin'in dediği gibi, sanatın en önemli görevlerinden biri, kişide karşılık bulma zamanı gelmemiş bir istek uyandırmaktır. Anna Segers de, sanatçı gerçekliği sanatın araçlarıyla bilinç düzeyinde algılatır. Başka zaman bir yığın, bir kaos havasında bizi etkileyen tek tek bölümlerin tüm aşamalarını bilinç düzeyine yansıtır. Normal olarak neden etkileneceğimiz rastlantıya bağlıdır. Ama sanatçı bu durumu rastlantı olmaktan çıkarır. Artık ortada sanatçının yaratısı vardır ve bizler de bu sanatçının istenciyle belli bir öğenin bilincine varırız, diyor. İnsanın, hele de çağdaş insanın, günlük faaliyetlerinin temelinde çıkar ve yarar yatar. Bu etkinliklerde haz ve hoşlanma doğrudan doğruya bize sağladığı pratik yarara göre ölçülür. Oysa bir sanat yapıtının bizde yarattığı haz ve hoşlanma duygusu, pratik bir yarar sağladığından değil, bir güzellik duygusu uyandırmasından, hiçbir çıkar kaygısı olmayan estetiksel bir etki yaratmasındandır. Kuşkusuz bu güzellik duygusuyla birlikte, hiç zorlanmadan ve farkına varmadan dünyayla ve kendimizle ilgili yeni yeni şeyler de öğreniriz. Hiçbirimizin yaşamı, insanlığın bütün hallerini, deneyimlerini, duygularını yaşayacak kadar uzun, yoğun, çeşitli ve zengin değildir. Biz, sanat yapıtları aracılığıyla başka insanların yaşamlarına, duygularına, onların ruhsal, psikolojik faaliyetlerinin içine gireriz. O yapıtı yaratan sanatçının eriştiği ruh ve akıl olgunluğuna, yaratıcı düzeye erişiriz. Hani Kagan diyor ya, sanat yabancı bir deneyimi, o kişinin kendi deneyimini, bizim kendimizin edinmesine yol açar. Yalan ve yanılsamalara dayanan bir kadercilik, kötümserlik, zorbalık ve şiddet, bir salgın gibi yayılan suçlar, çevre kirlenmesi ve savaşlar, şehvet pazarları, macera, bir aldanmaya dayalı hayal oyunları içinde bir cehennemi ve tükenişi yaşayan insanı, bu pislikten elbette kendi emeği ve onuru kurtaracaktır. Ama onu bu bilince ve duyarlılığa götürecek olan da, bütün bunların karşısında olanca güzelliği, içtenliği ve çıkarsızlığı ile duran sanat olacaktır. Ancak burada şunu belirtmek istiyorum. Marx'ın dediği gibi sanattan zevk alabilmek için sanat kültürüne sahip olmak gerekiyor. André Maurois, bir insan kitaplarda ne getirmişse onu bulur diyor. Sanat kültüründen yoksun, yaşamında bir kitap okumamış, şov merkezleri tarafından pompalanan popüler kültürün tüm düzeysizliği ile lümpenleştirilmiş insanı, gerçek sanat yapıtlarına yöneltmek oldukça zor ve zahmetli bir uğraş. Bireylerin tek tek çabalarını ve iyi niyetlerini çok aşacak bir durum. Devletse konumu gereği bundan özenle uzak duruyor. Hani Çehov, bizi çalışmak kurtarır diyor ya, bana da öyle geliyor ki, belki biraz abartılı bulunabilir, çağdaş insanı bu tükenişten ancak okumak ve sanat kurtaracaktır. Okumak diyor Octavio Paz, bizi bilinmedik ülkelere daldıran bir zihinsel ve anlıksal yoğunlaşma istemidir. Bu ülkeler bize yavaş yavaş daha eski ve daha gerçek bir yurt gibi görünürler. Biz oradan geliriz. Okumak, kendimize giden, aklımızın ucundan geçmemiş yollar bulmaktır. Bu bir keşiftir. Reklam ve anlık iletişim çağında kaç kişi böyle okuyabilir? Çok az. Ama uygarlığımızın sürekliliğini sağlayan onlardır. Şiir okurunun azlığı çokluğuyla ilgili bir tartışmaya, ünlü İspanyol şair Juan Ramón Jiménez bir kitabını uçsuz bucaksız azınlığa ithaf ederek yanıt vermiş. Kitap okuru, sanat izleyici ve tüketicisi her zaman az olmuştur, doğru. Ama iki doğru daha var. İlki Jiménez'in dediği gibi bu azınlık uçsuz bucaksızdır, bu unutulmamalıdır. İkincisi de Paz'ın dediği gibi uygarlığımızın sürekliliğini sağlayan bu azınlıktır. Sözü Jiménez'in sözünü bir dileğe dönüştürerek bitirmek istiyorum. Uçsuz bucaksız azınlığın uçsuz bucaksız çoğunluğa dönüşmesi dileğiyle. Demokrasi 17 Mart 1996. Yaşamın bilgisine ulaşmak ve şiir. Şiire yeni başlayan gençlerde çok sık karşılaşılan aynı nedene dayalı iki önemli yanılgıdan hareketle şiir-yaşam ilişkisi ve bağlı olarak şiir-bilgi konusuna değinmek istiyorum. Bu şiirlerde şiirin diğer sorunları yanı sıra şiirle yaşam ilişkisinin bilgisel düzeyde sağlıklı olarak kurulamamasından kaynaklanan iki önemli ortak özellik görülmektedir. 1. Ya yaşama ilişkin bir bilgi estetize edilmeden, imgeye dönüştürülmeden olduğu gibi şiire aktarılmakta ve şiir bir bütün olarak bu yolla kurulmakta. 2. Ya da gerçekliğin doğru ve bütünsel bilgisine varılamamış olmaktan kaynaklanan bir eksiklikle, yaşamla bağı kurulamamış soyut ve bulanık şiirler yazılmaktadır. Bilindiği gibi şiir, yaşamı ve yaşam içinde insanı kavramanın, daha iyiye, güzele ve doğruya ulaştırmanın en duyarlı, inceltilmiş yollarından biridir. Sanatın diğer dallarında olduğu gibi şiirin de süzülüp damıtıldığı ana kaynak yaşamdır. Şiire giren her şey doğrudan yaşamla ilgilidir ve her zaman yaşam şiiri önceler. Bu nedenle şairin şiirini oluşturan bu büyük kaynağı bilmesi bir zorunluluktur. Kuşkusuz bu bilmede yaşamın tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla kavranmasıdır esas olan. Yaşamın bir alanında uzmanlaşmış kişi için diğer alanlarda yaşamın sürmesine yardımcı olacak bir bilgi yeterken, şair için bu, bütün hakkında daha yoğun, derinliği olan bir bilgiyi gerekli kılmaktadır. Çünkü o, doğumdan ölüme insana ilişkin tüm konularda söz söylemek gereğini duyacaktır. Bunu da tüm yaşamsal olgularla ilişkilendirebileceği sanatsal imgelerle yapacaktır. Şairin bilmediği için konu sınırlamasına gitmesi nasıl düşünülemezse, yetersiz ve yanlış bilgilerle yetkin ürünler vermesi de beklenemez. Ancak kuşkusuz hiçbir zaman salt bilgiyle şiir yazılamaz ve hiçbir sanat yapıtı yalın bilginin boy gösterdiği bir alan değildir. Bilindiği gibi şiir, bilimsel düşünceden farklı olarak soyut kavramlarla değil, imgelerle düşünce yürütme işidir. Tam karşılamasa da bir yanlış anlaşılmayı da göze alarak buna görüntülerle düşünme diyelim. Çünkü insanın çevresiyle ilişkisi her zaman somut olup soyut mantıksal biçimde değil, imgesel biçimde kavranıp verilebilir ancak. Sanatsal imgeler ise doğası gereği duygusal bir bileşimi içerir, insanın duyarlılığına dönüktür ve her zaman coşkusal bir tepki uyandırır. Bu nedenle bilgi ve düşünce öğesinin şairin iç dünyasında duyguları ile karılarak ayrıştırılmayacak biçimde imgelerle iletilmesi esastır. Gerçek şiirde biz bu öğeleri şiirin iç bütünlüğünden, imgelerin iç dünyamızda yaptığı yankılanmalardan, uyandırdığı çağrışımlardan, ses ve ritimlerin yüreğimizde bıraktığı izlerden çıkarırız, çıkarmalıyız. Yaşamsal olgu ve nesnelerin imgeye dönüştürülmesine gelince, bu şairin bilgi ve deneyim birikiminin yanı sıra esas olarak yeteneği ve duyarlılığının derinliği ile doğru orantılıdır. Yukarıda değinildiği gibi sanatsal imgeler duygusal bir bileşeni, içsel bir yaşanmışlığı içerirler ve her zaman yaratıcı düşüncenin, sanatçı fantezisinin bir ürünüdürler. Şair imgeyi çeşitli söz sanatlarıyla elde edebileceği gibi, dilin en yalın araçlarıyla belirtilebilen görsel ayrıntıları ustaca seçerek de elde edebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, imgelemin insan çevresinden ayırmaya, ona bencil, soyut bir dünya yaratmaya elverişli bir yeti olduğudur. Şair yalnız bu doğal itilim ve içgüdüsel gücün oyununa kendini kaptırırsa, hiçbir zaman yetkinliğe ulaşamaz. O nedenle şairin imgelemi sürekli olarak usun ve gerçekçi düşüncenin yasaları tarafından denetlenmelidir. Sonuç olarak unutulmamalıdır ki, bir başına bilgiyle şiir yazılamaz. Yaşamın ve insanın bilgisine ulaşamamak ise bizi dünyaya bulanık bakmak durumunda bırakır. Bu da dünyaya biraz daha bulanıklık taşımaktan öte bir işe yaramayacaktır. Oysa şiirin amacı da diğer sanat yapıtları gibi dünyamıza açıklıklar getirmek, dünyamızla ilgili her şeyi yeni derinliklerle apaçık kılmaktır. Yarın Dergisi, Temmuz 1985. Baskı altındaki özgürlük, düşünce ve sanat. Dipnot, 27-28 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Sanatçılar Kurultayı için Edebiyatçılar Derneği adına hazırlanan bildiri. Yazının başlığında baskı ve özgürlük gibi birinin varlığı diğerini yok eden iki kavramın seçilmesi, düşünce özgürlüğü konusunda yaşadığımız kısır döngüyü vurgulamak içindir. Gerçekten de ülkemiz devletin kendi yapısı ve toplum düzenini demokratikleştirme savları ile bunun temel koşulu olan bilim, sanat ve düşünce özgürlüğünün yine devlet tarafından ihlal edilmesi örnekleriyle dolu bir çelişkiler ülkesidir. Bilinenleri yineleme pahasına, temel bir iki saptama yaparak konuya girmek istiyorum. İnsan düşündüğü için insandır. İnsanın ne olduğu, nasıl bir insan olduğu ancak düşüncelerini açıkladığında anlaşılır. Düşüncesi olmayan insan olamayacağı gibi, dile gelmemiş düşünceye de düşünce demenin olanağı yoktur. Açıklanan bir düşüncenin birilerinin işine gelmediği için cezalandırılması ise, gerçekte insanın insan olduğu için cezalandırılmasından başka bir anlam taşımaz. Öte yandan düşünce özgürlüğü, inanılan düşünce dizgesinin içeriğinden ve o düşünceyi dile getiren kişinin kişiliğinden hiçbir zaman ayrı düşünülemez. Aynı şekilde koşulsuz bir özgürlük ve düş gücü gerektiren sanatı da onu yaratan sanatçıdan ayrı görmenin olanağı yoktur. Düşünce ve yaratma özgürlüğüne yönelik baskı, doğrudan onu yaratan, dile getiren kişiye yapılan baskıdır. Burada bir başka gerçeğin altını çizmekte büyük yarar var. Bir sanatçıya durup dururken yalnızca sanatçı olduğu için baskı yapılmaz. Sanat yapıtında içselleşmiş etik ve estetik değerler ve normlarla yüceltilmiş yaratıcı düşüncenin yayılmasından, insanların bu duygu, düşünce ve değerlerle donanarak var olan durumu eleştirmesi, sorgulaması ve değiştirmesinden korkulduğu için baskı yapılır. Sanatçılar baskının gerisindeki bu gerçeği doğru saptamazsa, bugüne değin çekilen onca acıya kimseyi ilgilendirmeyen özel birer durum deyip geçmek gerekecek. Sanat ve düşünce, ekonomik, sosyal ve siyasal yapı içinde yerine konulmamış olacaktır. Gerçekte düşüncenin açıklanması, özgürlüğü olan düşünce özgürlüğü, hiçbir kısıtlamaya uğramadan herkesin öğrenebilmesi ve bunları başkalarına açıklayabilmesi özgürlüğüdür. Bu kural demokratik hukuk devletinin temel niteliğidir. Yönetimi elinde bulunduran güçlerin kendi görüşlerine uymayan düşünceleri yasaklama ve cezalandırma yoluna gitmeleri, o devletin ve toplumun demokratik olma niteliğini kesinlikle ortadan kaldırır. Bu saptamalar ışığında ülkemize baktığımızda, deyim yerinde ise sınıfta kalmış bir ülke görüyoruz. Mussolini'nin 1928'de "Biz bütün dünyada demokrasinin 1789 ebedi prensiplerinin açık ve kesin bir tezadını temsil ediyoruz" görüşüyle İtalyan ceza yasasında yapılmasını istediği ve 1930'da faşizmin çıkarlarına göre düzenlenen bu yasanın ilgili hükümlerini 1936'da olduğu gibi ceza yasamıza almış 141-142 ve 55 yıl büyük bir titizlik ve acımasızlıkla uygulamışız. Ne gariptir ki İtalyan ceza yasasını hazırlayan hukukçu Ricci bu hükümleri faşist devlet şahsiyetinin korunması yönünde temel bir unsur teşkil etmektedir diye açıklar ve savunurken biz demokrasiyi sınıf egemenliğinin bulunmadığı bir siyasal yapıyı korumak savıyla ceza yasamıza almışız. Bu ülkenin aydın ve yurtseverlerine, bilim, düşün ve sanat adamlarına, bu hükümlere dayanılarak çektirilen acıyı ve bu ülkeye verilen zararı anlatmanın olağanüstü gücü olduğunu düşünüyorum. Nazım'dan Aziz Nesin'e, Ruhi Su'dan 1940 kuşağı şairlerine, 1951 tevkifatından 12 Mart ve 12 Eylül'e hapis, sürgün, polis baskısı ve ekonomik sıkıntıların cehennem cenderesinde ömür tüketenleri bir yana bırakıp saçmalığın boyutlarını gösterebilmek için çok küçük ve gülünç bir iki örnek vermek istiyorum. Bu ülkede Sait Faik bir hikayesinde askerin ayağı tökezledi sözü geçtiği için sıkı yönetimce çağrılarak ifadesi alınmıştır. 1950'li yıllarda İstanbul Erkek Lisesi'nde Nazım'ın şiirlerini daktiloya çeken bir öğrenciye bir yıl hapis cezası verilmiştir. Bir baba yatılı okuldaki oğluna yazdığı mektupta düzeni eleştirdiği için baba ve oğul 142. maddeden yargılanıp mahkum edilmiştir. 1963. Yalnızca 1953-58 yılları arasında 1161 yazar, gazeteci, aydın kovuşturmaya uğramıştır. Tüm bunlara bugün buruk bir gülümsemeyle bakıyoruz demeyi çok isterdim. Ne yazık ki hayır. Komünizm öcüsü yerini Kürt sorununa, 141-142 terörle mücadele yasasına bıraktı. 2000 yılın eşiğinde heykellere tüküren yerel yöneticiler, Aziz Nesin'e yapılan hakareti onaylayan yargıçlar, Yaşar Kemal'e dava açan savcılar, Sivas katliamı için bir maçta da bu kadar insan ölebilir diyen parti ve hükümet başkanları bulunmakta. Üstelik sayıları hiç de az değil. İsmail Beşikçi'ye verilen para cezaları hapis cezasına çevrildiğinde, çünkü ödemesi olanaksız, Beşikçi'nin cezası 4000 yıla ulaşmaktadır. Terörle mücadele yasası uygulamaları sonucu bugün Şubat 1995, 143 siyasetçi, bilim adamı, yazar, gazeteci, sivil toplum örgütü yöneticisi cezaevindedir. Aynı nedenlerle mahkum olmuş 2139 kişinin dosyası Yargıtay'dadır. 5600 kişinin ise yargılanması sürmektedir. 1991-94 yılları arasında suçları düşüncelerini yazıyla açıklamak olan 256 gazeteciyle yazar, bilim adamı ve yayıncıya verilen hapis cezalarının toplamı 6374 ay 531 yıl, para cezaları ise 99 milyar 734 milyon 824 bin liradır. Para cezalarının yüksekliği nedeniyle ödenme olanağı olmadığından günlüğü 10 bin liradan hapis cezasına çevrildiğinde 256 kişinin toplam cezası 531 yılla birlikte 27.855 yıla çıkmaktadır. Yasama, yürütme ve yargısıyla bu ülkeyi yönetenlerin yazının karşılığının ancak yazıyla verilebileceğini artık öğrenmeleri gerekmektedir. Bu iç karartan tablonun kötü bir tarih olması dileğiyle sözlerimi Einstein'dan bir alıntıyla bağlamak istiyorum. Oldukça önemli bir sorunla karşı karşıya bu ülkenin aydınları. Gerici politikacılar bir dış tehlike sözünü ileri sürerek her türlü aydınca davranışa karşı kamuoyunda bir kuşku havası yaratmışlardır. Böyle bir tehlikeye karşı aydınlar azınlığı ne yapabilir? Bence tek yol Gandhi'ninki gibi devrimci bir davranışla bu gibi insanlarla işbirliği yapmama yoludur. Yurdunun düşünce özgürlüğü uğrunda hapse girmeyi, paraca yıkımı, kısaca kişisel güvenliğinin yok olmasını göze almalıdır. Yeter sayıda insan bu önemli adımı atmayı göze alırsa başarıya ulaşılabilir. Yoksa bu ülkenin aydınları kendileri için uygun görülen kölelikten fazlasını hak etmiyor demektir. Söz Dergisi, 22 Nisan 1995. Niçin şiir? O kadar çok neden sıralanabilir ki, hayır diyebilmek için, sığlığın saldırısını durdurabilmek için, iyiliğe ve güzelliğe ayna olabilmek için, edilgen bir seyirci olmamak için, yaşamın bana verdiklerine bir küçücük teşekkür için, kendime saygı duyabilmek için, şiirin yerine koyabileceğim başka bir becerim olmadığı için, ekmeğin ve aşkın eksiğini tamamlamak için, ölümü hak edebilmek için. Tüm bunlar sonsuz sayıda çoğaltılabilir ama hiçbirisi de tek başına niçin şiir sorusunun yanıtını vermeye yetmez. Daha akılcı, daha kapsayıcı şöyle bir açıklama yapılabilir sanıyorum. İçimdeki duyguya nesnel bir karşılık yaratabilmek için. Çünkü dışımdaki dünya bunu vermekten çok uzak. Şiir Oku Dergisi, Ocak-Şubat 1997. Nasıl mı şair kalınır, nasıl şair olunursa ancak öyle sanırım. Sulara bakmasını bilerek, bulutların sesini duyarak, dünyayı dinleyip kendi bildiğini okuyarak, çocukları ve kedileri koşulsuz severek, bir elinde yağmur, bir elinde güneş, gökyüzünü bir kalpak gibi başına geçirerek, ölümden nefret ederek, zorbalığa tükürerek, hüzne en az aşk kadar saygı duyarak, kadınların üstüne titreyerek, şiirin aşktan, ekmeğin şiirden değerli olduğunu bilerek, akla güvenerek ama yine de her şeye yürek gözüyle bakarak, bir bilge gibi olgun, bir çocuk gibi acemi, parça parça dünyaya bölünerek, ünden, dinden, paradan ve kurallardan uzak durarak, şaşırma yetisini bir din gibi kutsayarak, Bütün kapalı kapıları merakla aralayarak, köşedeki bakkala kadar bile gitsen yanında kitap taşıyarak ve hiçbir zaman hiçbir şeyle yetinmeyerek. Cumhuriyet Gazetesi 22 Temmuz 1994.